Ayrım 18.
Asıl sorun bunun neden görülmediğidir. Bu çocukça itirafın sağladığı silahların neden kullanılmadığıdır. Çarlık yasaları bütün öbür gerici cinsel yasalar gibi cinsel tutum bilim savını doğrulamakta ve açıkça gözler önüne sermektedir. Buyurgan ahlaki düzenin amacı insanların cinsel yaşamını boyunduruk altına almaktır. Ahlaki düzenlemenin ve onun başlıca aracı olan cinsel baskının bulunduğu yerde gerçek özgürlükten söz edilemez. Toplumsal devrimin cinsel devrime verdiği önem, Lenin'in hemen 19-20 Aralık 1917'de iki hükümet kararı yayımlamasıyla kendini göstermiştir. Bu hükümet kararlarından biri evliliğin kaldırılmasına ilişkindi. İçeriğinin başlığı kadar açık seçik olmadığı doğrudur. Öbür kararsa evliliği çocukları ve bunların nüfus kütüğüne geçirilmesini kapsıyordu. Bu iki yasa kocayı aile içerisindeki üstünlüklerinden sıyırıyor. Kadına iktisadi ve cinsel açıdan dilediğini yapabilme konusunda mutlak hak tanıyor. Kadının adını, yuvasını ve uyrukluğunu özgürce seçebileceğini belirtmenin gereksiz olduğunu söylüyordu. Şurası açık ki bu yasalar ileride gerçekleşecek bir sürecin özgür gelişmesini ancak dışarıdan güvenlik altına almaktaydı. Devrimci yasanın ataerkil yetkiyi yok etme ereğini güttüğü gün gibi ortadaydı. Egemen sınıfın elinden buyurma yetkisini almak, aynı zamanda babanın aile içerisindeki kişiler üzerindeki yetkisine ve sınıflı toplumun yetiştirici çekirdeği olan ailede devletin baba tarafından temsil edilmesine son vermek anlamına geliyordu. Buyurgan devletle onun yapısal olarak çoğaldığı ataerkil aile arasındaki bağlantı açıkça bilinip tezeyden kullanılabilseydi, devrim kendini hem bir sürü verimsiz tartışma ve yanlışlıktan kurtaracak hem de pek çok alanda üzücü gerilemelere düşmeyecekti. Özellikle kendine yandaş güçleri bir araya toplamaya başlayan eski ahlak kuramının temsilcilerini nasıl etkisiz bırakacağını bilecekti. Bu temsilciler kamu görevinin en yüce noktalarında kalmaya devam ederken devrimci hareketin yöneticileri onların yarattıkları zararı akıllarına bile getirmiyorlardı. Boşanma kolaylaştı. Hala evlilik adı verilen cinsel ilişki kurulduğu kadar kolayca bozulabiliyordu. Bu konuda tek ölçüt eşlerin karşılıklı rızasıydı. Hiç kimse istemi dışında ilişkilere zorlanamıyordu. Bu koşullarda boşanma gerekçelerinin hiçbir anlamı kalmıyordu. Eşlerden biri cinsel ilişkiye son vermek istediği zaman neden göstermek zorunda değildi. Böylece evlenme ve boşanmalar düpedüz kişisel işler haline geldi. Bir bağlılığın deftere işlenmesi zorunlu olmaktan çıkarılmıştı. Bir cinsel bağlanma kütüğe işlense bile başkalarıyla cinsel ilişki kurma suç sayılmaz olmuştu. Ancak böyle bir ilişkinin eşten saklanması hile diye nitelendiriliyordu. Boşanma halinde eşe nafaka vermek geçici bir önlem kabul ediliyordu. Bu sorumluluk ayrılmadan sonra 6 ay sürüyor ve ancak eş işsizse ya da kendini geçindiremeyecek durumdaysa uygulanıyordu. Toplumun bütün bireylerini tam bir iktisadi bağımsızlığa kavuşturma eğilimi uyarınca nafaka ödeme zorunluluğunun geçici bir önlem sayılması son derece olağandı. Ayrıca zorlayıcı ailenin yasal açıdan ortadan kaldırıldığını ama kılgısal olarak sürdüğünü de unutmamak gerekir. Çünkü toplum genciyle yetişkiniyle bütün yurttaşların güvenliğini sağlayamadıkça bu güvenliği sağlama işi aileye düşecek, buysa onun sürüp gitmesine yol açacaktır. Nüfus kütüğüne işleme ve nafaka böylece geçici önlemler sayıldılar. Bir erkek belli bir süre kayıtlı bir evlilik içerisinde yaşadıysa ve ailesine baktıysa yeni zorunlulukları ailesinin zararına girmekteydi. Bu yeni zorunlulukları karısına bildirmezse açıkça onu zarara sokmuş oluyordu. Bu ailesel durum birkaç eşle kurulan ilişkilerde bile kişisel özgürlüğü açık seçik tanıyan Sovyet yasasının anlattığı şeyi çelişkiye düşürdü. Bu noktada özgürlükçü Sovyet öğretisiyle ailenin güncel koşulları arasında ilk çelişkinin belirdiğini görüyoruz. Daha geçim yönünden henüz bağımsızlığa kavuşmamış kadının çıkarı, özgürlük uğruna girişilen kavga ile çatışır. Önemli olan böyle çelişkilerin ortaya çıkması değil, çözüm biçimleridir. Yani aranan çözümün ilk başta saptanan özgürlük ereğine yönelik mi, yoksa gericiliğe dönük mü olduğunu bilmektir. Sizin anlayacağınız, yürürlüğe konan Sovyet yasalarında bir yandan kuramsal açıdan saptanan ereğe yönelmiş öncü öğeler, öte yandansa geçiş dönemini hesaba katan öğeler vardır. Varılmak istenen erek ve o anın koşulları arasındaki çelişkilerin canlı evrimini adım adım izlemek gerekir. Ancak o zaman anlarız Rusya'da cinsel devrimin yavaş yavaş boğuluşunu. Gerici eğitsel ve cinsel tutumları savunmak üzere sık sık Lenin'den yardım beklenir. Onun sözlerine başvurulur. Lenin'in bir takım yasaları yürürlüğe koymanın eğitsel ve cinsel devrimin yalnızca başlangıcı olduğunu, nedenle açık seçik gördüğünü hatırlatmanın yararı vardır. Kişisel ve kültürel yaşamın yeni biçimiyle, yeni yaşama biçimleriyle, Novi Bit'le ilgili tartışmalar bütün halk katmanlarında yıllarca sürdü. Her yanda ancak ellerini ayaklarını bağlayan ağır zincirlerden kurtulmuş olup da her şeyi tepeden tırnağa değiştirecek yeniden yaşamaya başlamaları gerektiğini fark edenlerin ortaya koyabileceği bir coşkunluk ve etkinlik gösterilmekteydi. Cinsel sorunla ilgili tartışmalar devrimle birlikte başlamış, sonradan iyice kızışmış derken sönüp gitmiştir. Neden sönüp gittiler ve yerlerini gerici bir harekete bıraktılar acaba? Biz bu kitapta işte bunu anlamaya çalışıyoruz. 1925'te cinsel devrimle ilgili tartışmaların doruğa vardığı anda Halk Komiseri Kuski'nin bir yasa tasarısının giriş bölümüne Lenin'in bir sözünü almak zorunluluğunu duyması çok anlamlıdır. Yasaların yetmeyeceği açıktır. Ayrıca hükümet kararlarıyla da yetinemeyiz. Yasalar yönünden kadını erkeğe eşit kılabilmek için gerekli olan her şeyi yaptık. Övünmekte haklıyız. Şu anda Sovyetler Birliği'nde kadının durumu en ilerici ülkeleri bile kıskandıracak niteliktedir. Bununla birlikte biz bunun yalnızca başlangıç olduğunu söylüyoruz. Neyin başlangıcı? Yapılan tartışmaları incelersek tutucuların elinde akıl yürütme ve kanıt üstünlüğünün bulunduğunu görürüz. İlericiler, devrimciler yeniliği sözcüklerle dile getiremeyeceklerini hissediyorlardı. Yiğitçe savaştılar ama sonunda yoruldular. Bir bakıma kendileri de bir türlü kurtulamadıkları eski kavramların tutsağı oldukları için tartışmadan başarısızlıkla çıktılar. Toplumun önüne ileride insan yaşamına yeniden çeki düzen verme fırsatı çıktığında daha güçlü olmak istiyorsak bu son derece acıklı devrimci kavganın çelişkilerini açık seçik anlamak zorundayız. SSCB'de hiç kimse ne kılgısal ne de kuramsal olarak kafa eğitimi devriminin getirdiği güçlüklere hazır değildi. Söz konusu güçlüklerin bir bölümü ataerkil çarlık düzeninden kalma ruhsal yapıdan doğuyor, bir bölümü ise bir geçiş döneminin yaşanmakta oluşundan geliyordu. 2. Kimi işçiler uyarıda bulunuyor? Ortaklaşa bir kanıyla Sovyet cinsel devriminin temel öğesinin yürürlüğe konan yasalar olduğuna inanılır. Oysa işin yasal yanı ya da buna benzer biçimsel değişiklikler ancak halk kitlelerine ulaşırsa, yani onların ruhsal yapısını değiştirirse anlam taşıyabilir. Bir öğreti ya da program, tarihsel boyutlara sahip devrimci bir güç haline, ancak kitlelerin zihinsel yaşamlarının ve heyecanlanma yeteneklerinin kökünden değiştirilmesiyle gelir. Çünkü şu ünlü tarih içerisindeki öznel etken, halk kitlelerinin ruhsal yapısından başka bir şey değildir. İster zorbalığın ve baskının edilgin bir tutumla hoş görülmesi, ister yerleşik güçler tarafından ortaya konan uygulayımsal, teknik gelişme süreçlerine boyun eğme ya da örneğin bir devrim sırasında toplumsal ilerlemeye etkin olarak katılma biçiminde dile gelsin, toplumun gelişmesini belirleyen bu ruhsal yapıdır. Kitlelerin ruhsal yapısını iktisadi süreçlerin, aynı zamanda çekici gücü değil de yalnızca yalın sonucu sayan hiçbir tarihsel oluşum kuramına devrimcidir denemez. Dolayısıyla cinsel devrimin sonucu, yöneticilerin bir an için devrimci olabilen anlayışlarını gösteren, yürürlüğe konmuş yasalara bakılarak değil, ancak bunların halk kitleleri üzerindeki etkisi ve yeni yaşama biçimi uğruna girişilen kavganın en son durumuyla değerlendirilebilir. Öyleyse kendi kendimize şu soruyu sormalıyız. Halk kitleleri yasal değişiklikler karşısında nasıl bir tepki gösterdiler? Partinin halka yakın, küçük görevlilerinin tepkisi ne oldu? Ve son olarak da üst katlardaki yöneticiler sonradan nasıl bir tutum takındılar? Cinsel sorunla çok erken ilgilenmeye başlayan Alexandra Kollontai, Yeni Ahlak Anlayışı ve İşçi Sınıfı adlı yapıtında işte bunları anlatıyor. Cinsel bunalım uzadıkça çözümü güçleşiyor. Bireyler biricik çıkış yolunu görebilecek yetenekten yoksunmuş gibi davranıyorlar. Korkudan ne edeceklerini şaşırıyor, bir aşırı uçtan öbürüne savruluyorlar. Cinsel sorun da çözümsüz kalıyor. Cinsel bunalım köylülere bile bulaştı. Zenginliğe de, toplumsal duruma da aldırmayan bulaşıcı bir hastalık gibi hem işçi ve köylü evlerine hem de şatolara daldı. Yalnız iktisadi açıdan rahat sınıflardan kişilerin cinsel bunalımın pençesinde boğulduklarını öne sürmek yanlış olur. Cinsel bunalım emekçi katlarında ince beyinli kent soylu sınıfın düştüğü ruhsal çatışkılardan daha az şiddetli ve acıklı olmayan dramlar yaratıyor. Başka bir deyişle cinsel bunalım, daracık özel aile yaşamının geçirdiği bunalım son kertesindedir. Yürürlüğe konan yeni evlilik yasaları, evliliğin kaldırılması yalnız dış engelleri yok etmişti. Gerçek cinsel devrim günlük yaşamda kendini gösteriyordu. Her şeyden önce devlet yöneticilerinin cinsel devrimle ilgilenmesi kendi başına küçük bir devrimdi. Sonra alt katlardaki görevliler ele aldılar sorunu. Eski dizgenin yıkılması başlangıçta yalnız korkunç bir karışıklık yarattı. Ama devrimin basit ve hırpalanmış erleri yiğitçe canavarın üstüne yürürken ince beğenili ve bilgili öğretim üyeleri gerçekleşen tarihsel sürecin bilincine vardıkları oranda bir takım denemeler yazıyorlardı. Troçki, Günlük Yaşamın Sorunları adlı küçük yapıtında Sovyet halkının dikkatini yaşamın küçük sorunlarına çekti. Ama o arada cinsel soruna değinmeyi unuttu. Devlet görevlilerinden günlük kılgısal sorunlar üzerinde düşünmelerini istedi. Beklenmedik bir şey oldu. Devlet görevlileri özellikle aile sorununu ele aldılar ve ailenin tüzel, hukuki, toplum bilimsel yanlarından değil, düpedüz cinsel yaşamdan söz açtılar. Eskiden cinsel yaşam sıkı sıkıya ailenin iktisadi birliğine bağlıydı. Şimdi aile dağılmaya başlayınca cinsel yaşam insanların karşısına yepyeni sorunlar çıkarıyordu. Devrimin ilk yıllarında alt katlardaki görevliler harika tutumlar takındılar. Cinsel devrimin başlangıcı yalnız yasa açıdan değil, güçlükleri görüp sorunları ortaya koyacak kişilerin yetenekleri yönünden de tam anlamıyla doyurucu oldu. Birkaç örnek bu dediğimizi aydınlatmaya yetecektir. Parti sorumlularından Kosakov bir yerde şöyle der. Aile dıştan değişti, yani artık ona çok daha basit bir tutumla yanaşılmakta. Ama hastalığın kökü duruyor. Aile içerisindeki bireylerin bir türlü hafiflemeyen günlük kaygıları da aileden birinin hala ötekileri boyunduruğu altına alması da sürüp gidiyor. İnsanlar ortaklaşa bir yaşayış için uğraşıp didiniyorlar. Aileden gelen kaygılar bu çabaya ters düştü mü huzursuz ve sinirli oluyorlar. Görüldüğü gibi Kosakov birkaç cümleyle şu sorunlara değinmiştir. 1. Aile dışarıdan değişmiştir. İçeridense her şey eskisi gibidir. 2. Aile ortaklaşa yaşamın gelişmesini engellemektedir. 3. Aileden gelen yasaklamalar kişilerin ruhsal sağlığını bozmuştur. Yani onların işlerine ayak uydurmalarını, işlerinden aldıkları zevki azaltmış, zihinsel bozukluklara yol açmıştır. Aşağıdaki sözlerse iktisadi devrim sonucu ailenin gittikçe dağılışına tanıklık etmektedir. Kobosev, şuna hiç kuşku yok ki devrim işçinin aile yaşamında önemli değişiklikler yaratmıştır. Bunlar arasında özellikle ikisi birden çalıştıkları zaman kadının artık kendini iktisadi açıdan bağımsız ve kocasıyla eşit haklara sahip sayması vardır. Ailenin koca tarafından yönetilmesi gibi ön yargılar aşılmak üzeredir. Ataerkil aile dağılmaktadır. İşçi ailesine de, köylü ailesinde de iktisadi koşullar gerçekleşir gerçekleşmez ayrılıp bağımsız yaşama eğilimleri belirmiştir. Kulkov, devrimin aile yaşamını, aile ve kadının özgürlüğüne kavuşması karşısında takınılan tutumları değiştirdiğine kuşku yok. Koca kendini ailenin başı saymaya alışmıştır. Ayrıca işin bir de dinsel yanı, kadının küçük kent soylu gereksinimleri sayılan isteklerinin karşılanmaması vardır. Ancak eldeki araçlarla hiçbir şey yapılamadığından bir sürü rezillik ortaya çıkmaktadır. Öte yandan kadın, kocasıyla daha sık gezmeye gidebilmek için çocuklarını bırakabilme hakkına kavuşmak, daha özgür olmak istiyor. Bütün bunlar eşleri çok kez boşanmaya götüren çatışma ve kavgaların nedenidir. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalan ortaklaşmacılar, ailenin özellikle de karı koca kavgalarının özel bir iş olduğunu söylemeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Burada dinsel sorun ve kadının küçükken soylu diye nitelenen gereksinimlerini karşılamasına izin vermeme biçiminde dile getirilen güçlükler, hiç duraksamadan aile bağları ile cinsel özgürlük gereksinimi arasındaki çatışkının belirtileri sayılabilir. Maddi rahatlık ve özellikle oda eksikliğinden doğan tatsız durumları önlemek olanaksızdı. Cinsel yaşamı özel bir iş sayma tutumuysa yıkıcıydı. Öncelikle parti üyelerinin kişisel yaşam devrimini gerçekleştirebilme yeteneğinden yoksun olduklarını gösteriyordu. Bunu başaramayan kişiler tüzel bir lafın ardına sığınıyorlardı. Parti sorumlularından Markov bunu açıkça dile getirmiştir. Şu özgür aşk kavramını yanlış yorumlayışımızın doğurduğu yıkıcı sonuçlara dikkatinizi çekmek isterim. Bu ters yorumun sonucu ortaklaşmacıların bir sürü çocuk yapmaları oldu. Savaş sayısız sakat bıraktı elimize. Yanlış özgür aşk anlayışı bundan sonra da çok daha korkunç yığınla çocuk getirecek önümüze. Şunu açıkça itiraf etmek zorundayız ki emekçilere bu konularda sağlıklı görüşler kazandıracak eğitim alanında hiçbir şey yapmış değiliz. Ayrıca gelip bize bu konularda soru sordukları zaman karşılık veremeyeceğimizi de kabul etmeliyiz. Ancak bu ortaklaşmacıların sözünü ettiğimiz görevlere yiğitçe girişmedikleri anlamına gelmez. İleride göstereceğimiz gibi söz konusu güçlükleri yenebilmek için gerekli bilgiye sahip değildirler. Daha sonraki evrimin ışığında ele alındıklarında yukarıda andığımız sözler parti sorumlusu Koltsov'un da belirttiği gibi ileride yaşanacak acıklı olayların habercisi olarak gözükmektedir. Bu sorunlar hiçbir zaman ele alınıp tartışılmadı. Karanlık, anlaşılmaz bir neden bizi onlardan kaçmaya götürüyor sanki. Ben kendim de hiç düşünmedim bu konuları, dolayısıyla benim için de yenidirler. Oysa çok önemlidirler ve tartışılmaları gerekirdi. Bir başka sorumlu, Finkowski, bu konulardan kaçınmanın nedenlerinden birini yakalamıştır. Hepimizin en duyarlı noktasına dokunduğu için bu konuları açmaktan kaçınıyoruz. Ortaklaşmacılar kendilerine nurlu bir ufuk çizmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Böylece o anki sivri sorunları ele almaktan kurtulmaktadırlar. Emekçiler partililerin ailelerinde durumun kendi ailelerindekinden çok daha kötü olduğunu biliyorlar. Tisetlin de şöyle der. Edebiyatta evlilik ve aile sorunları, kadın erkek ilişkileri hiç mi hiç tartışılmaz. Oysa erkekli kadınlı, emekçileri ilgilendiren sorunlar bunlardır. Toplantılarımızın gündeminde bu sorunlar varsa hemen haber alıyor, kitle halinde geliyorlar. Halk bu sorunları hasır altı ettiğimizi hissediyor. Gerçekten de öyle yapıyoruz. Kimilerinin Komünist Partisi'nin bu konuda belirli düşünceleri bulunmadığını söylediğini işitiyorum. Emekçilerse ister kadın ister erkek olsunlar, habire bu sorunları karşımıza getirmekte ve sorularına karşılık alamamaktadırlar. Cinsel eğitim görmemiş, bütün bilgilerini yaşamın kendisinden alan emekçilerin görüş ve tutumları, aile toplum bilimi konusunda yazılmış bütün bilgi çapıtlardan daha değerlidir. Bu görüş ve tutumlar buyurgan dizginin yürürlükten kaldırılmasının eskiden karanlıkta duran düşünme eğilimiyle eleştiri anlayışını gün ışığına çıkardığını gösterir. Örneğin Tisetlin, cinsel bilim dalında en küçük bir deney ve bilgisi olmadığı halde cinsel tutum bilimin öne sürdüğü şeyi ortaya koymuştur. Sıradan insanları ilgilendiren şey siyasal değil, cinseldir. O, halk kitlelerinin sözde olmasa da devrimci hareketin başında bulunanların cinsel sorunlardan kaçışını eleştirdiğini açıkça görmekteydi. Parti yöneticilerinin bu konuda belirli görüşleri olmadığını, onun için sorulara karşılık vermekten kaçındıklarını fark ediyordu. Halk kitleleri ise asıl cinsel sorunun çözüldüğünü görmek istiyorlardı. Sorumlular büyük bir açıklıkla halkın cinsel konuda aydınlığa, cinsel ilişkilerde yeni bir düzene kavuşma özlemiyle ilgileniyorlardı. Halk ucuz ve iyi yapıtlar istiyordu bilgi edinmek için. Yayımlanan kitaplarsa cinsel yaşam yerine aileden söz ediyorlardı. Eski düzenin hapı yuttuğunu, savunulamayacağını biliyor ama yeniyi de eski düzenin terimleriyle, daha da kötüsü salt iktisadi terimlerle düzene sokmaya çalışıyorlardı. Bu iş uygulama açısından düpedüz Lysenko'nun anlattığına benziyordu. Çocuklar sokaklarda kötü şeyler yapıyor. Örneğin kızıl orduculuk oynuyorlarmış. Bu oyunlarda biraz asker hayranlığı kokusu seziyor ama bunu iyi sayıyorlardı. Ancak zaman zaman çok daha kötü oyunlara, cinsel oyunlara da rastlanıyormuş ve hiç kimsenin bunlara karışmayışına şaşıp kalıyorlarmış. Çocukları doğru yola çevirebilmek için neler yapılması gerektiği konusunda kafa patlatıp duruyorlarmış. Bu durumda devrimci öğe işe karışılmaması gerektiği içgüdüsü biçiminde kendini gösterirken geleneksel cinsel kaygı insanları işe karışmaya itiyordu. Yeni düşünme biçimi cinsel sıkıntı halinde dışa vuran eski düşünme biçimine çarpıp tökezlemese hiç kimsenin çocukları doğru yola çevirme diye bir kaygısı olmayacak. Bunun yerine çocuğun cinsel yaşamının belirtileri titizlikle incelenecek, bunların nasıl ele alınması gerektiği araştırılacaktı. Ama çocuklukla cinsel yaşam bir arada yürüyemez sanıldığından korkuluyor. Çocuklardaki doğal belirtiler bir yozlaşmanın sonucu sayılıyordu. Devrimciler hemen bir uyarmada bulundular. Bize hep dünya çapındaki sorunlardan söz ediyorsunuz diyorlar. Günlük sorunlardan söz açarsak karlı çıkarız. Buysa çocuğun oyunu konusunda ister istemez şu soruları akla getiriyordu. 1. Bu oyunları desteklemeli mi yoksa engellemeli miyiz? 2. Çocuğun cinsel yaşamı doğal mıdır değil midir? 3. Çocukluktaki cinsel yaşamla çalışma arasındaki ilintiyi nasıl anlamalı ve düzene koymalıyız? Denetleme kurullarının etekleri tutuştu. Sorumlular ortada kaygılanacak bir durum yok dediler. Partiler emekçilerle bir arada yaşayacak, onları düzen içerisinde tutacaklardır. Zaten aralarında yaşamazsak halk kitleleriyle bağımız kopar. Oysa halk kitleleriyle bağı koparmamak işin üstesinden gelmeye yetmiyordu. Bu bağlantıyı somut çözümler bulmak üzere kullanmak da gerekiyordu. Kitleleri düzen içerisinde tutmaya kalkışmak, buyurgan gücün zincirlerinden kurtulan yeni yaşam belirtileri karşısında ne yapılacağını bilmemek anlamına geliyordu. Ayrıca böyle bir şeye girişmek, buyurgan ataerkil gücün yerine eskisinden hiçbir ayrımı bulunmayan buyurgan parti yetkisini getirmek demekti. Gerçek görev ise kitlelerin tepesinden ayrılmayan, her yaptıklarını izleyen yetkeden, buyurma gücünden kurtulabilmeleri, bağımsızlıklarına kavuşabilmeleri için yeni bir yetki kurmak, yerleştirmekti. İçine düştükleri ikilemi açıkça dile getiremeyen yöneticiler ya yeni bir yaşama biçimine geçişi zorlayacak ya da eskiye döneceklerdi. Komünist Partisi'nin cinsel devrim kuramı bulunmadığından Engels'in tarihsel çözümlemesi gerçekleştirilecek devrimin doğal yapısını değil de toplumsal dayanağını anlattığından ileriki kuşaklara kafa eğitimi, kültür devriminin ne acılara patladığını gösteren çetin bir kavga başladı. İlkin her şeyden önce gerçekleştirilmesi gereken iktisadi işlerin yetersizliği saptanarak avunuldu. Oysa önce iktisadi, sonra günlük yaşamı ilgilendiren sorunlarla ilgilenme tutumu yanlıştı ve kültürel devrimin gözle görülür derecede karışık biçimlerine hazırlanmışlıktan başka bir şey anlatmıyordu. Bu öncelik çoğu kez bir kaçamaktan başka bir şey değildi. İç savaşın kasıp kavurduğu, hemen o gün yemekhaneler, çamaşırhaneler ve çocuk bahçeleri kuracak güçten yoksun bir ülkenin öncelikle iktisadi durumu ele almak zorunda olduğu doğrudur. Bu gerçekten de girişilecek genel bir kafa eğitimi, özel olarak da cinsel devrimin temel koşuludur. Ama yapılacak şey yalnızca halk kitlelerini anamalcı ülkelerin kültürel düzeyine çıkarmak değildi. Bu ilk bakışta görülen görevdi. Ayrıca yeni kafa eğitimi, toplumcu, devrimci kafa eğitimi örneğini belirlemek, aydınlatmak gerekliydi. Başlangıçta kimsenin kusuru yoktu. Devrim önceden kestirilemeyen sorunlarla karşılaştı. Çözüm yollarının etkili mi etkisiz mi oldukları ancak güçlükler son kerteye varıp çözüm bekledikleri an anlaşılabilirdi. Belli bir geri çekilme kaçınılmazdı. Bunun başarıya ulaşan ilk toplumsal devrim olduğunu anımsamalıyız. İktisadi ve siyasal koşulları denetim altına alma işi korkunç bir çabayı gerektirdi. Ama bugün artık açıkça görülüyor ki kültürel devrim siyasal devrimden çok daha çetin sorunlar yaratıyordu. Bunu anlamak çok kolay.